Sevgili gönül dostları, Erkam Radyo'da İnsan ve Fikir programı ile tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz programımıza. Muhabbet ve hürmetle selam ediyorum. Afiyet ve esenlikler diliyorum. Müslümanların siyaset ve medeniyet serüveni başlıklı serimizin 5. haftasındayız bu hafta. Geçtiğimiz programımızda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretini ve burada oluşturulan ilk İslam toplumunu, bu toplumun temellerinin nasıl atıldığını konuşmuştuk. Bu haftaki programımız ise müşriklerle ilişkiler başlığını taşıyor. Bugün Efendimizin gazvelerini konuşacağız sizlerle. Daha doğrusu bunlardan birkaçını ele alacağız. Değerli dinleyenler, gazve demek şu demek: asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma meydana gelsin veya gelmesin, Resulullah'ın katıldığı bütün seferlere gazve deniyor. Kendisinin katılmadığı ama bir sahabisini kumandan tayin ettiği seferlere ise İslam tarihinde seriye deniyor. Tarihçilere göre Hazreti Peygamber'in emir ve kumandasında 27 tane gazve gerçekleşmiş. Bu gazvelerdense sadece 9'unda çarpışma meydana gelmiş. Seriyelerin birçok sayısı var. Bu sayılar hakkındaki rivayetler çeşitlilik arz ediyor biraz. Genellikle 35 ila 60 arasında sahabi komutanların seriye tertiplediğini tarihi kaynaklar kaydediyor. İslam tarihinde yapılan ilk büyük gazve Bedir Savaşı, hepinizin malumu, müşriklerle, Mekke müşrikleriyle 624 yılında yapıldı bu savaş. Bedir, Medine'nin 160 kilometre güneybatısında bir mevki. Buranın kuyuları var. Bu kuyulara kervanlar konakladıkları zaman develerini sularlarmış buradan. Kendileri de su içerlermiş. Bu amaçla daha ziyade kullanılıyor Bedir kuyuları ve Bedir mevkii. Bedir Savaşı şöyle gelişti. Kureyşliler büyük bir kervan hazırlayıp Ebu Sufyan'ın idaresinde Suriye'ye gönderdiler. 1000 deveden oluşuyordu bu kervan ve yüklü meblağlarda sermaye vardı içinde. Büyük de kar etmişti. Efendimiz kervanın geçtiğini haber alınca sahabilerini topladı ve bu kervanı Mekke'ye dönerken Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi onlara. Dolayısıyla kendilerini sefere davet etti. Ensar da muhacirler de bu sefere seve seve iştirak edeceklerini Allah Resulüne belirttiler. Efendimiz yerini Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakarak Medine'den hareket etti. Abdullah bin Ümmü Mektum ama bir sahabi, Hazreti Bilal Habeşi ile Efendimizin müezzinliğini yapardı. Sancaktarlık görevine 3 kişi atadı Allah Resulü. 3 koldan oluşuyordu Bedir Savaşı'nda mücahit ordusu, müminler ordusu. Bir kolda Mus'ab bin Umeyr, Hazreti Ali, diğer kolda ve Sa'd bin Muaz da 3. kola sancaktar olarak tayin edildi. Bunlar ordunun önünde bulunurlar, ön saflarında sancakları, İslam sancağını tutarlardı. Müminlerin sayısı 305 idi Bedir Savaşı'nda. Bunların 74'ü muhacirlerden oluşuyordu. Geri kalanı da ensardan müteşekkildi. 70 deve vardı bu orduda, ilk İslam ordusunda. 2 de at bulunuyordu. Ebu Süfyan Hicaz'a dönüşte Hazreti Peygamber'in baskın yapacağı haberini aldı ve Kureyşlilerden yardım istemek üzere bir şahsı Mekke'ye gönderdi. Kendisi de kervanı pusuya düşürmemek için Bedir'e uğramadan, pek kullanılmayan bir yol vardı oralarda, o yolu kullanarak Mekke'ye doğru hareket etti kervanla beraber. Ebu Süfyan'ın yardım isteğinin Mekke'ye ulaşması üzerine Kureyş 1000 kişilik ordu oluşturdu. Ebu Cehil'in kumandasında Mekke'den yola çıktı bu ordu. Bu orduda 700 deve, 100 de at vardı değerli dinleyenler. Ebu Süfyan bir haberci gönderdi. Kervanın kurtulduğunu bildirdi bu haberci Ebu Cehil'e ve Mekke müşriklerine ordunun geri dönmesini istedi. Fakat Kureyşliler hazırladıkları bu ordunun büyüklüğünü, gücünü Medinelilere göstermek istiyorlardı. Müslümanları yok edeceklerine inanıyorlardı. Bunun da bir fırsat bilmişlerdi. Dolayısıyla bu geri dönün teklifine pek yanaşmadılar ve savaşmak üzere Bedir'e doğru devam ettiler. Bedir yakınında ordusuyla konaklamıştı Allah Resulü. Kervan hakkında bilgi toplamak üzere Hazreti Ali'yi, Zübeyir bin Avvam'ı ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ı Bedir kuyularına gönderdi. Hazreti Peygamber ve sahabiler Kureyş ordusunun Mekke'den çıkıp Bedir'e geldiğini henüz bilmiyorlardı aslında. Onların niyetleri zaten savaşmak da değildi. Bu kervanı ele geçirmek istiyorlardı. Haklıydılar da. Mekke'de müşrikler müminlerin bütün mal varlıklarına el koymuşlardı. Bu kervanın ele geçirilmesi onlara vurulacak büyük bir darbe olacaktı aynı zamanda. Zübeyir bin Avvam ve arkadaşları yani Hazreti Ali, Sa'd bin Ebu Vakkas, Bedir'e yakın bir yerde konaklayan Kureyşlilerin Bedir kuyusuna su almak için gönderdikleri kölelerden ikisini yakaladılar ve Efendimizin huzuruna getirdiler. Köleler Kureyş ordusu hakkında bilgi verdiler Resulullah'a. Hazreti Peygamber de esirlerin söylediklerini yerinde tetkik etmek için Ammar bin Yasir ile Abdullah bin Mesud'u Bedir'e gönderdi. Neticede her iki ordu Bedir'e doğru yola çıktı. İslam ordusu Bedir kuyularına Kureyşlilerden daha önce ulaştı. Fakat Allah Resulü Hubab bin Munzir'in tavsiyesi üzerine kendilerine en yakın kuyu hariç diğer kuyuları kumla kapattırdı burada. Bir savaş stratejisi olarak düşman ordusu geldikten sonra Allah Resulü Hazreti Ömer'i Mekke ordusuna gönderiyor. Sulh ve emniyet içinde Mekke'ye dönebileceklerini söylüyor onlara Hazreti Ömer. Savaş yapılmamasına teklif ediyor. Hazreti Ömer biliyorsunuz Mekke'deyken de müşrikken de elçilik vazifesi görürdü. Kureyş'in elçisiydi aynı zamanda. Bir tür dışişleri bakanı denilebilir. Fakat Mekkeliler bunu kabul etmediler ve savaşmakta ısrar ettiler. Neticede büyük bir savaş meydana geldi. Allah Resulü'nün savaş talimatları var Bedir'de müminlere. Hiçbir yere kımıldamayacaksınız diyor kendilerine. Ben emir vermedikçe savaşa başlamayacaksınız. Oklarınızı düşman size yaklaşıncaya kadar kullanmayacaksınız. Boşa harcamayacaksınız oklarınızı. Düşman iyice yaklaşırsa elinize taş alacaksınız ve onlara taş atacaksınız. Onun için müminler taş yığmışlardı yanlarına. Daha da yaklaştıklarında mızrak kullanacaksınız. Kılıçlar en sonda kullanılacak. Artık ordular birbirlerine girdiği zaman, göğüs göğüse muharebe başladığı zaman kılıçlar kullanılacak şeklinde ashabına talimat verdi. Araplarda bir savaş geleneği var değerli dinleyenler. Bu sadece Araplarda değil, Roma'da da vardır mesela. O da şöyle, iki düşman ordusu karşılaştığı zaman önce iki ordudan da birkaç baba yiğit çıkar. Bunlar kendi aralarında bir kapışırlar. Daha sonra savaş başlar, ordular birbirine girer. Araplarda da bu savaş adeti vardı. Buna mübareze deniyor. Yani teke tek vuruşma. Müşrik ordusundan Esved bin Abdülesed, İslam ordusundan da Hazreti Hamza radıyallahu anh ortaya çıktılar ve dövüştüler. Hazreti Hamza rakibini öldürdü. Bunun üzerine Kureyşlilerden Utbe bin Rebi'a, kardeşi Şeybe ve bir de Velid bin Utbe diye 3 kişi ortaya atıldılar. Bunların karşısına ilk önce Ensar'dan 3 kişi çıktı. Fakat bu müşrikler, bu mütekebbir müşrikler onları küçümsediler, tahfif ettiler, tahkir gördüler. Biz kendi dengimizle savaşırız, bize ona göre adam çıkarın dediler. Ve bu defa da karşılarına yine Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Ubeyde bin Haris çıktı ve yine müşrikler öldürüldü. bu savaş 4-5 saat sürdü kıymetli dinleyenlerimiz ve İslam ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Savaşta başta Ebu Cehil olmak üzere toplam 70 müşrik öldürüldü, 70 kişi de esir alındı. Müslümanlardan verilen şehit sayısı 14 Bedir Savaşı'nda, bunun 6'sı muhacirlerden, 8'i de ensardan oluşuyor. Allah Resulü bu şehitlerin cenazelerini kıldırdı ve onları defnetti. Sonrasında da büyük bir çukur kazarak müşrikleri oraya doldurdu. Allah Resulü esirlere iyi davranılmasını emretti ashabına. 70 kişi demiştik. Sadece ikisini öldürttü Efendimiz. Onların da isimleri Ukbe bin Ebu Muayt, bir de Nadr bin Haris. Çünkü bunlar Mekke'deyken müminlere çok büyük eziyetler çektirmişlerdi. Büyük işkenceler yapmışlardı. Bu esirlerden ikisi öldürüldü. Diğerlerine karşı herhangi bir kötü muamele yapılmadı. Yapılmazdı da zaten. Peki ne tür bir muamele yapıldı? İşte Efendimiz bunu ashabıyla istişare etti. Çeşitli teklifler sunuldu Allah Resulüne. Mesela Hazreti Ömer ve Sa'd bin Muaz gibi birkaç sahabi bu esirlerin en yakın akrabaları tarafından öldürülmesini teklif ettiler. Hazreti Ebu Bekir de ya Resulallah dedi, fidye ödesinler bize, bunun karşılığında biz onları serbest bırakalım şeklinde bir önerisi oldu. Allah Resulü bu görüşü daha uygun bularak esirlerin maddi durumlarına göre 1000 ila 4000 dirhem ödemeleri şartıyla onları serbest bıraktı. Bu esirler arasında Hazreti Abbas da vardı. Maalesef o dönemde mümin olmamıştı kendisi. Bir de Efendimiz yine amcaoğullarından Akil ve Nevfel isimli iki kişi de bulunuyordu. Bunlara da fidye ödeme karşısında miktar hususunda hiçbir ayrıcalık tanınmadı. Onlar da kendi üzerlerine düşen ödeme neyi gerektirdiyse, ne takdir edildiyse onu ödediler. Bir de şu var, okuma yazma bilenler vardı Mekke müşrikleri arasında. Bunlara da 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşısında her bir okuma yazma bilen esirin serbest bırakılmaları sağlandı, sunuldu. Ve nitekim böyle de oldu. Tabii Mekkeliler mağlubiyet haberini alınca büyük bir üzüntüye kapıldılar. Hınçları katmerleşti. Ebu Cehil'in yerine Ebu Sufyan'ı başkanlığa getirerek, çünkü Ebu Cehil Bedir'de ölmüştü, hep birlikte Müslümanlardan intikam almak için yemin üzerine yemin ettiler. Şu hususu hatırlatmak durumundayız. Bedir Savaşı'nda müminlerin galibiyeti şüphesiz ve şüphesiz Rabbimizin yardımıyla da desteklendi. Zafer zaten Allah'tandır, yardım Allah'tandır. Bu şekilde de bir ayet-i kerime de var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela 3000 melekle İslam ordusuna Rabbimiz nusrette bulundu, onları destekledi. Yine savaşın cereyan ettiği gün yağmur yağıyor Bedir bölgesine. Müşriklerin ordugahının bulunduğu yer bataklık haline geliyor bu yağmurla. Müminlerin bulunduğu yer ise daha da sertleşiyor oradaki toprak. Çünkü orası tozluymuş nispeten. Bu da müminlerin savaşmasını kolaylaştırıyor. Yine Allah Resulü'nün büyük bir stratejisi olarak İslam ordusunu Efendimiz Bedir'de o şekilde yerleştirmişti ki güneş ışıkları ordunun gözünü hiç kamaştırmadı. İslam ordusunun, düşman askerinin ise tam tersine güneş ışıkları onların gözüne vurdu. Resulullah ordusunu bu şekilde konumlandırmıştı. Çok önemli elebaşları öldü dedik bu savaşta. Kim bunlar? Mesela Ebu Cehil, tekrar etmiş olduk. Ebu Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rabia, Şeybe bin Rabia. Bu Şeybe Utbe'nin oğludur. Ve Ebu Süfyan'ın oğlu Hanzala bu savaşta öldürülen Mekkeli müşriklerin elebaşlarından. Kervanın başında Mekke'ye ulaşan Ebu Sufyan, yenilgiye uğrayan Kureyş ordusu şehre döndüğü zaman, ki o savaşa katılmamıştı, yakınlarının öldürüldüğünü öğrenince Allah Resulü ile savaşmaya ve öldürülen yakınlarının intikamını alıncaya kadar yıkanmamaya, hatta hanımıyla beraber olmamaya yemin ediyor. O kadar öfkeleniyor bu duruma ve 2,5 ay kadar sonra da 200 kişilik silahlı bir birlik hazırlayarak Medine'ye doğru yürüdü Ebu Süfyan. Medine üzerine hücum etmeye cesaret edemedi, lakin dış mahallelere saldırdı onun için. Burada bir hurma bahçesi vardı. Orada çalışan iki Müslüman vardı. Onları gördü, yakaladı ve öldürdü. Tarlayı da ateşe verdi ve kaçtı. Resul-i Ekrem bunun haberini alır almaz 30 süvari ve 120 yayadan oluşan bir askeri birlik hazırlattı ve Ebu Süfyan'ın peşine düştü derhal bu birlik. Fakat kendileriyle karşılaşmadılar ve neticede herhangi bir olay vuku bulmadı. Buna Sivik gazvesi deniyor. 624 yılında yine bu gerçekleşti, Bedir Savaşı'nın yapıldığı yılda. İkinci önemli savaş Uhud Savaşı. Bu da 625 yılında vaki oldu, Bedir'den bir yıl sonra. Yani şöyle ifade edelim. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam 622 yılında Medine'ye hicret etti. 2 yıl sonra Bedir Savaşı, ondan 1 yıl sonra da Uhud Savaşı yapıldı. Kureyş'in ileri gelenleri Bedir gazvesinden sonra Ebu Süfyan'a geldiler ve ona kervandan elde edilen bütün kârı Bedir'deki adamlarımızın intikamını almak üzere harcayalım diye bir teklifte bulundular. Demiştik ya, çok yüklü bir kar elde edilmişti bu kervanda. Ebu Süfyan bu teklifi kabul etti. Zaten onun da yakınları öldürüldüğü için hiç düşünmedi bile bunu. Ve müşrikler Mekke çevresindeki Arap kabilelerden ücretli asker toplamaya başladılar. 3000 kişilik bir ordu oluşturuldu. Bu ordunun 1000'i Mekkeli, 2000'i de diğer müşrik kabilelerden sağlandı ve ordu Medine'ye doğru hareket etti. Bu orduda 200 at vardı kıymetli dinleyenlerimiz, 600 zırhlı asker. Hazreti Abbas bir mektupla Mekke'den bu durumu, bu savaş hazırlığını ve güçlü bir orduyu Hazreti Peygamber'e hemen bildiriyor ve Kureyş'in Beni Nefel kolundan Cübeyr bin Mut'im vardır. Bunun kölesi vardı. Bu savaşla alakalı önemli bir anekdot bu. Vahşi bin Harp hepinize malumdur. Cübeyr'in Bedir'deyken yakını öldürülmüştü. Cübeyr de bu kölesi Vahşi'ye, eğer Hamza'yı öldürürsen seni hürriyetine kavuşturacağım diye söz vermişti. Ebu Süfyan'ın karısı yine hakeza 15 kadar kadınla, o da Uhud'a katılmak istedi ve katıldı da. O da şayet Bedir'de babasını öldürdüğü için Hamza'yı öldürürse Vahşi'ye büyük vaatlerde bulundu ve yemin etti Hint. Çok vahşice bir durum bu maalesef. Cesedin ele geçirebilirse ciğerini ağzında çiğneyeceğine dair yeminler etti ve nitekim öyle de yaptı. Hazreti Abbas'tan haber gelir gelmez Hazreti Peygamber konuyu sahabilerle müzakere eder. Gördüğü bir rüya vardı Efendimizin. Bu rüya üzerine Medine'de kalmayı ve savunma savaşı yapmayı önermişti yapılan bu müzakerede. Fakat Bedir Savaşı'na katılamayan bazı delikanlılar, genç sahabiler, bir de Hazreti Hamza gibi baba yiğit sahabiler, ya Resulallah Medine'de kalmayalım, meydan savaşı yapalım dediler. Çoğunluğun fikri şehir dışına çıkmak olunca, yani meydan savaşı yapmak olunca, Hazreti Peygamber de bu görüşü kabul etmek durumunda kaldı. Zaten onun adetiydi, istişare eder, çoğunluğa göre hareket ederdi. Zırhını giydi, kılıcını kuşandı ve miğferini de başına geçirdi. Fakat bu arada Medine'de kalmak, savunma savaşı yapmak isteyenler bir şekilde meydan savaşı yapmak isteyenleri ikna ettiler. Sonra Allah Resulüne geldiler. Ya Resulallah, biz böyle böyle karar verdik ama sonradan da düşündük. Savunma savaşı yapsak, şehrimizde kalsak daha iyi olacağı kanaatine vardık dediler. Fakat Efendimiz onlara buyurdu ki, bir peygamber zırhını giyerse o zırhı savaşmadan çıkarmaz. Eğer siz sabrederseniz ve her biriniz görevinizi layıkıyla yaparsanız Allah zaferi bize ihsan edecektir dedi. Reddetti bu öneriyi. Ve yine Abdullah bin Ümmü Mektum'u yerine vekil bırakarak 1000 kişilik bir kuvvetle yola çıktı İslam ordusu. Mekkeli müşrikler 3000, bu savaşta Medineliler 1000. Bedir'de Mekkeli müşrikler 1000, Medineliler yani müminler 305 idi. 3 katı ikisinde de. İslam ordusu Medine'nin kuzeyinde ve Medine'ye 1 saatlik mesafede bulunan Uhud dağına vardı. Arkasını dağa vererek Medine'ye karşı saf tuttu. Resulullah ordunun sancak tarlığına yine Musab bin Umeyr'i geçirdi. Zırhlı kuvvetlerin başına Zübeyr bin Avvam'ı atadı. Zırhsız kuvvetlerin başına da Hazreti Hamza'yı tayin etti. Düşmanın cephe gerisinden saldırmasını önlemek için de Abdullah bin Cübeyr komutasındaki 50 okçuyu meşhur Ayneyn geçidine yerleştirdi. Burada bir tepe vardı ve müşrik ordusunun bu tepenin arkasından dolaşarak İslam ordusunu vurma tehlikesini göz önünde bulundurmuştu Efendimiz ve onun için oraya, o tepeye 50 tane okçu yerleştirmişti ve onları sıkı bir şekilde buradan asla ve kat'a ayrılmamalarını emir buyurmuştu. Bedir gazvesinde olduğu gibi Uhud gazvesi de yine mübareze şeklinde başladı dedik. Yani birebir dövüşmeyle. Kureyş ordusundan Talha bin Ebu Talha'yı Hazreti Ali öldürüyor. Ondan sonra bir kişi daha sahaya çıkıyor. Osman bin Ebu Talha, onu da Hazreti Hamza öldürdü. Müşriklerin sancaktarları birer birer ölmeye başladı ve yere düşen sancakları kaldıracak kimse bulunamadı değerli dinleyenler. İlk etapta savaş bizim lehimizeydi, müminlerin lehineydi. Sağ ve sol kanat komutanları çekilmek zorunda kaldılar. İslam ordusu düşmanı kovalamaya başladı derken, onları kovalarken savaş alanından da uzaklaşmış oldu. Daha sonra bazı Müslümanlar da ganimet toplamaya başladılar. Müslüman okçular düşmanın bozulduğunu düşünerek komutan Abdullah bin Cübeyr'in ikazına rağmen yerlerini terk ettiler. Çünkü gerek kalmadı dediler. Görünen o ki savaşı biz aldık. Fakat onlara emir bu şekilde değildi. Halid bin Velid o zaman Müslüman olmamıştı. Müşrikler safındaydı ve bu tepeyi kolluyordu devamlı. Fırsat ele geçince derhal oraya hücum etti ve Abdullah bin Cübeyr ile 10 arkadaşını burada, maalesef Halid bin Velid, daha sonra Allah'ın kılıcı olacak sahabi, onları orada şehit etti. Tepenin doğusundan dolaşarak Müslümanlara arkadan saldırdı. O esnada ganimet toplamakla meşgul olan Müslüman askerler üzerine de ani bir baskın yapmış oldu bu şekilde. Kureyş ordusu bunu görünce kaçıyordu onlar, fakat geri döndüler bu sefer. Onlar da Müslümanlara saldırdılar. Yani önden de arkadan da iki hücum yapıldı İslam ordusuna ve dolayısıyla herkes paniğe kapıldı bir anda. Çünkü beklenmedik bir durum vaki oldu. Saflar bozuldu, ordu dağıldı. O esnada Hazreti Hamza'yı öldürmek için fırsat kollayan Vahşi de bu karışıklıkta, bu tabiri caizse afallama durumunda, herkesin çil yavrusu gibi dağılmaya başladığı bir durumda bu fırsatı yakaladı ve Hazreti Hamza'yı şehit etti. Burada aslında çok güzel hatıralar vardır. Fakat Biz programımızda ana hatlarıyla geçiyoruz bunları. Siyeri okumak lazım. Efendimizin hayatı çok önemli. Ashab-ı kiramın hayatı çok önemli. Güzel hikayeler aklıma geldi. Yaşanmış hatıralar. Fakat süremiz bitmek üzere. Bugünkü programımızda tamamlamak durumundayız. İnşallah bu güzel hatıraları radyomuzun diğer siyer ve Efendimiz'e dair yapılan programlarına havale edelim. Bu savaşta özel bir durum daha var. O da Peygamberimiz yaralanıyor bu savaşta. Bir müşrik eline bir taş alıyor ve taşı Resulullah'a atarak Efendimizin dudağı yarılıyor, bir dişi de kırılıyor. Yine Efendimizin yanına kadar sokularak bir kılıç darbesiyle onun yüzünü yaralıyor bir müşrik. Bu şiddetli darbeden Hazreti Peygamber'in miğferi ikiye bölünüyor ve halkaları da yanağına batıyor. Bunu görünce hemen sahabiler etrafında halka oluyorlar Allah Resulü'nün ve onu korumaya başlıyorlar. Bu grubun içinde Talha bin Ubeydullah da var, öncü sahabilerden. Maalesef bu savaşta bu koruma esnasında Hazreti Talha'nın kolu kesiliyor değerli dinleyenlerimiz. Bu arada Musab bin Umeyr'i de şehit ettiler ve onu şehit eden kişi onu Hazreti Peygamber'e benzeterek, nitekim benzerdi de Musab bin Umeyr Allah Resulüne, Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm diye etrafa bağırmaya başladı. Bunu duyan Müslümanlar iyice paniğe kapıldılar bu sefer. Fakat Kab bin Malik Allah Resulü'nü gördü, hayır diye o da bir nara attı. Allah Resulü ölmedi, aramızda çarpışıyor dedi. Ve müminler tekrar toplandılar bu sefer. İyice fakat ordu dağılmıştı. Allah Resulü birkaç sahabesiyle beraber Uhud dağında bir tepeye sığındı. Kureyş kadınları geldiler. Şehitlerin cesetlerine işkenceler yapmaya başladılar. Vahşi maalesef Hazreti Hamza'nın ciğerini söktü. Yine Hint aldı o ciğeri, dişledi. Sonra geri çıkardı. Başka şeyler de yaptılar Hazreti Hamza'ya. Vahşi de Hint de sonradan Müslüman oldular ama ömürlerinin sonuna kadar özellikle Vahşi bu utançla yaşadı. Efendimizin yüzüne pek bakamadı. Zaten Allah Resulü çok üzülmüştü Hazreti Hamza'yı o halde görünce. Ayakları boşandı Resulullah'ın, çok ağladı o gün ve ona özel bir cenaze namazı kıldırdı. Ve nitekim bundan sonra da Mekkeli müşrikler emellerine bir şekilde ulaşmış oldular ve Mekke'ye doğru yola koyuldular. Uhud Savaşı'nda müminlerden 70 şehit verildi. Müşriklerin sayısı daha az, 22 civarında onlardan bu savaşta ölü vardı. Hazreti Peygamber Uhud Savaşı'ndan sonra şehitleri defnetti ve aynı gün Medine'ye döndü İslam ordusu. Bu savaşın yani mağlubiyet olarak tamamen nitelendirilemez. Zaten galibiyet gibi bir durum da söz konusu değil. Ama Bedir gibi bir savaş değildi bu. Böyle bir zafer elde edilmedi bu savaşta. Bunun iki temel sebebi var kıymetli dinleyenler. Birincisi emre itaatsizlik. Eğer Okçu Tepesi'ndekiler o tepeyi terk etmeselerdi Halid bin Velid askerleriyle beraber onları arkasından kuşatamayacaktı. Zaten savaşın en kritik anı burada patlak verdi. İkincisi de ganimet peşine düşmeleri. Yani bu yakışmamıştı onlara doğrusu. O esnada bazı sahabiler galip olduklarını zannederek ganimet peşine düştüler ve bu da savaşın durumunu, neticesini doğrudan doğruya etkilemiş oldu. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızda Allah Resulü'nün gazvelerinden iki önemli gazveyi ana hatlarıyla konuşmuş olduk. Ana hatlarıyla çünkü insan ve fikir programı aslında bir düşünce tarihi programı. Yani bu programın asıl konusu İslam kelamı, İslam felsefesi, İslam tasavvufu, modernist İslam düşüncesi yahut 20. yüzyılın İslam düşünürleri, bunların incelenmesi gibi konular, yine hakeza dinler gibi konular esasında bu programın ana muhtevası. Fakat biz metodumuz gereği düşünce tarihinden önce siyaset ve medeniyet tarihi okuyoruz. Buna da Allah Resulü'nün hayatıyla başladık. Bu bakımdan temel bilgilerle yetiniyoruz bu programımızda. Bize insanvefikir@erkamradyo.com adresinden ulaşabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Hakk'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.